bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Cariye Gül İrepoğlu Doğan Kitapçılık 1. baskı Mart 2007 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Haziran 2007. Okuyan Sabahat Bozkurt. Hazreti canım, sevdiğim, ruhumun yegane ışığı, hünkârım. Bunu beklemiyordum. Beklediğim, hayal ettiğim, umut ettiğim çok şey vardı elbette ama bu değil. Seçilmiş olmanın zevki, muvaffakiyetin tadı, beğenilmenin hası. Bunların hepsine hazırdım, hazırlıklıydım. Lakin menkıbelerde okuduğum o aşka düşmek, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum işte. Bu aşka düşmeyi beklemiyordum. O gece senin bana her seslenişinde, adımın tadına vararak, aşkı dilim deyişinde, bana münasip görülen bu isim misali aşkla doldu gönlüm. Saçlarımın altın rengini överek, zülüflerimi eline doladığında, gözlerime baktığında, deryayı keşfettiğini söylediğinde, sevinç doldu yüreğim. Seninle bir akşamdan sabaha yaşadıklarımız belki de bir ömürde yaşanabileceklerden daha boldu. Evet, bol uygun kelime. Zengin demek ise kifayetsiz. Bu kelime başka pek çok tarafa da çekilebilir çünkü. Bolluk demek daha doğru. Bedenlerimiz birbirine temas ettiğinde meydana gelen ışıma, hangi harp meydanındaki kızışmanın dumanıyla, hangi muharebenin orta yerinde peydah olan o heyecan bulutuyla mukayese edilebilir cinsin idi. Sarsıntılarımız karşı karşıya gelen kaç cengaver yüreğinin o şiddetli çırpınışıyla çıkardığı sessiz gümbürtüye denk idi. Neden harp meydanını ilham aldım bilmem. Kendiliğinden oldu işte. Demek ki için için bir çatışma gibi telakki ettim beraberliğimizi. Çarpışmanın cehennemi sıcağı ile sevişmenin cennetvari sıcağını bir gördüm. Nefes nefese sana yaklaştığım an, belki de kaçınılması mümkün olmayan çarpışmanın ölümcül anına doğru atılan son adımla kıyaslanabilir idi. Geri dönüşünün olmadığı bilinen ve dönülmekte arzu edilmeyen bir an. Ya da ola ki ejderhaların dev balıkları kovalarken dalgalandırdığı hayali bir deryanın üzerinde seyreden hayali bir kalyonda idik sanki. Bu kabarıp taşan deryanın her hareketini içimizde hissedip beraber salınıyorduk sanki. En ürkütücü hayaller ile en derin ve en şehvetli hislerin tezatların birleşimi ve saadetin zirvesi. Mabeyin iyice kalabalık yine. Haremde bu akşam işret meclisi için hazırlıkların son merhalesi. Bu muhteşem hünkâr sofası, bu ışıklı kubbenin altı yine efendisini ağırlayacak. Dile kolay, burası Zilullah fil arzın, Allah'ın yeryüzündeki gölgesinin, devleti aliyenin başının, padişahın ikametgahının merkezi. Efendimiz varlığıyla mekanı kutsal kılar. Harem onun yanaşılmaz, dokunulmaz hayat sahasıdır. Ve elbet ona hizmet etmek her kula nasip olmayacak bir saadettir ki ben bu mesut kullardan. Birkaç harem ağası da o simsiyah parlayan pürüzsüz tenleriyle, bembeyaz kaftanlarıyla, kırmızı şalvarlarıyla dolanıyor sofada, hizmete bakan cariyelerle beraber. Herkes vazifesini layıkıyla yerine getiriyor. Hele benim oradaki mevcudiyetim sebebiyle daha da dikkatli olarak. Bu alışılmış bir vaziyet değil aslında. Bu çeşit akşamlar hazinedar kalfaya hesap veren diğer yüksek vazifeli kadınlar tarafından hazırlanır. Ama bu kez benim varlığımı arzu etti efendimiz. Benim istisnai bir hizmetkarı olduğum herkesin malumudur. Ağalar pek sessizce hareket ediyorlar. Herkes işinin ehlidir. Bu kusur kabul etmez nizamın içinde ya. Yine de göze girmek arzusunda olanlar, kendini beğendirip aradan sıyrılmaya çabalayanlar daha bir gayretkeş. Birazdan da bir ikisi dışında hepsi sofayı tamamen kadınlara terk edecekler. Sadece amansızca muhafızlık edecekleri kadınlara, yüreklerini açıp da ellerini süremeyecekleri kadınlara. Erkeklikleri yok edilmiş onların. Ama ya hissiyatları? Baş etmesi zor, çok zor. Ve hangisi o mahvedici ameliyat sırasında çekilen cefa mı, sonrasında göğüslenen acılar mı, hayat devam edip giderken sürüklenen canın çektiği eziyet mi, yoksa kendini hep eksik hissetmenin verdiği tahammül edilmez eziklik mi bu zorluğu inşa eden? Düşünmemeyi tercih etmek en evla olanı. Onlar da öyle yaparlar, bilirim. Hem de çok iyi bilirim. Aksi takdirde çıkmaz sokakta bulur kişi kendini. Hünkâr sofası pek ışıklı bu akşam. Kırmızı ile altın, birbiriyle mükemmelen anlaşan bu iki renk sofanın her yanına hakim. Kırmızı ile altın bir arada sıcaklık akıtıyor etrafa sanki ve ihtişam. Kırmızı ile altın, duvarlardaki mavili çinilerden aynalara yansıyan ışığı yakalayarak ısıtıyor sanki. Muazzam bir masal dünyasının, hakikat üstü bir dünyanın tabiatını örüyor her şey. Herkes bir beklenti içinde. Türlü türlü beklenti. Haremin en cazip dilberleri yan yana dizilmişler, dizilirken ünvanlarını amansızca gözeterek. Kadın efendiler baş köşede. Hünkârın gönlünü çelip ona bir de evlat vermiş olan ayrıcalıklı kadınlar. Haremin nazlı sultanları. Haremin güçlü kadınları. Ne kadar süre için bilinmez. Haremin sayısız bilinmezliklerinden biri işte. Onlar her an kaybetmeye ramak kala yaşadıklarını unutmaya hazırlar şimdi. Bu zorlu ve çapraşık mektepte eğitilmişler, bir şekilde ön sıralara çıkmışlar, kendilerini ispat etmişler, hünkâra eşlik etmeye layık bulunmuşlar ve o müstesna mertebeye varmışlar. Bir de hanedanın devamına hizmet etmiş olmakla bu yeri hak etmişler bu kadınlar. Efendilerinin tahtının durduğu orta yerin sağındaki geniş sekideler. Sırmalı minderlerle döşeli sedirlerde bağdaş kurup oturmuşlar. Kendilerine biçtikleri üstünlükleri her hallerinden belli. Adeta büyülmüş bir kılıf misali. Padişahın sıkça halvet olmaktan hoşlandığı ikballer de kenarlara doğru yerleşmişler, kendilerini tekrar beğendirme sevdasında. Hepsinin efendisi olan o tek erkeğe hoşça vakit geçirtmiş olmanın gururunun yanı sıra yükselme umudunun şevki sarmış onları. Gelip geçici arzulanırlıklarının hüznünü atmışlar üzerlerinden. Güzide cariyeler ise yanlarına dağılmışlar. Ayaktalar. Ellerini saygıyla önde kavuşturmuş, buyruklara uymaya hazırlar. Daha çok da çekiciliklerini sergilemeye. Pek gençler, pek tazeler, pek hevesliler, pek de güzel. Sofanın kadınlara ayrılmış bu bölümünün merkezinde Valide Sultan otururdu aslında. Hep böyle tatbik edilmiştir kaide. Ancak Efendimiz Abdülhamid Han'ın validesi uzun seneler önce vefat etmiş olduğundan bu asude yer boş şimdi, doldurulamıyor. Valide Sultan'ın idari vazifelerini üstlenen hazinedar kalfanın da oraya oturması hoş karşılanmaz. Her ne kadar pek imtiyazlı olsa da kalfa. Birazdan musiki başlayacak. Saadetli Efendimiz'i karşılama musikisi. Sazendeler ile hanendeler çoktan yerleşti yerlerine, üst kata. Bu akşamın müziği Hicaz makamında olacak. Öyle kararlaştırdılar. Şehevi gücü harekete geçirip nefsi gayrete getirdiği söylene gelen makamda. Padişah hazretlerinin kadınlara düşkünlüğü öteden beri bilinir. Onlara kıymet verip şefkat gösterdiğiydi. Osmanlı mülkünün sahibinin kadınları, hareminin kadınları. Kimisi haremin büyücek odalarında, kimisi ufak odalarda, kimisi koğuşlarında hazırlanmışlar geceye. Kimi hizmetkarların yardımıyla, kimi kendi başına. Hepsi de heyecanlarını yatıştırmaya çalışarak, hepsi de birbirlerine kaçamak bakışlar atarak. Tek bir adamın kimini yakından bildiği, kimini pek az tanıdığı, bazısını ise hiç tanımadığı kadınlar. Bazısı muradına erecek günün birinde. Çoğu da sadece umutla sürüklenerek ve diğerlerine hizmetle geçirecek günlerini. Belki bir gün mütevazı bir evin hanımı olmak üzere çırak çıkarılana kadar ya da haremin meyit kapısından kefen bezine sarılı olarak çıkana kadar. Kimisi kuzeyden, Kafkas dağlarının sarp yamaçlarına yaslanmış köylerinden, kimisi doğudan, sert Gürcü iklimlerinin şelaleli ormanlarından, kimisi batıdan, Balkanların yanık havalarının yankılandığı sulak kasabalardan, kimisi ise Akdeniz'in sıcak sularında dolanan, alın yazıları korsanların yoluna çıkmış, o gemilerin seyir defterinde yazılmış Avrupa milletlerinden. Hepsinin ortak hususiyeti güzellik. Talih mi bu, talihsizlik mi bilinmez. Mabeyinde toplanan kadınların sadece endamları değil, kılık kıyafetleri de birbiriyle rekabette. Her biri bir cennet bahçesinin pek nadide gülleri sanki. Elmas rengi iç gömlekleri yarı saydam, incecik bürümcükten. Yakalar iyice derin, göğüste saklı emsalsiz hazinelere aralanan. Dilimli kolları çiçekli iğne oyalarıyla çevrelenmiş hırkalar, safran sarısından gül rengine, asumaniden rengariye, erguvaniden çividiye rengarenk. Yarım kollu parlak ipek kaftanlar zarifçe kenarlara yığılmış. Yığılmış ki fıstıki, leylaki, cevizi şalvarların gevşekçe sarmaladığı tombul bacaklar rahatça kıvrılarak yerleşsin, altın işlemeli, lal kakmalı Necef kemerler serbestçe salınan göbekleri alttan usulca sarsın. Entarilerin düğmeleri, kaftanların çaprazları iliklenmeden bırakılsın, altın toplar ile zümrüt tanelerinin aydınlattığı gerdanlar açıkta kalsın. Saçlara takılı tavus kuşu ve balıkçıl kuşu tüylü elmas hotozlar, altın yıldızlı tepelikler, titrek dallı mücevherler sadece çiçeklerle yarışıyor. Dalga dalga uzun saçların arasında parlayan inci ve mercan zülfler, enselikler omuzlardan aşağı dökülüyor. Bembeyaz bilekleri saran dizi dizi altın bilezikler belli belirsiz ve benzersiz bir şıkırtıyla dolduruyor mekanı. Hangisi beğenilecek? Hangisi arzulanan kadın olacak? Sırma misali saç lilelerinin arasına zümrütten küçümen çiçekler takıp, bu cevherin tıpkısı yeşil gözlerini sultandan ayırmayan binnaz mı? Kara gözlerini çevreleyen upuzun kirpikleri yüzünü gölgelerken, gamzelerini ortaya çıkararak hafifçe gülümseyen, kırılgan, çekingen dilpezir mi? Yahut aralarına yakutlar serpiştirilmiş incili zülüflerini pembe yanaklarına dökerek elmaslı hutozunun altından taşan kıvır kıvır kızıl saçlarını görmezden gelinmez bir keyifle Efendimizin nazarına arz eden mutebere mi? Yoksa hünkârın gönlü yine şu yeni gelen tazeye, Cezayir korsanlarının esir alıp da güzelliğini ancak padişaha layık buldukları kumral, nazlı, narin dilbere mi kayacak? Şu nakşı dil adını verdikleri fettana. Evet. Abdülhamit Han'ın nakşı dile pek iltifatkar davranışı kimsenin gözünden kaçacak gibi değil. Aşkı dil artık umudunun olmadığını biliyor. Ne zamandır sultanın gözü bile takılmıyor ona ya da bilhassa çaba gösteriyor benim haşmetli efendim ondan yana bakmamaya. Ya nefsine hakim olamaz, olamaz da yine ihtirasın o korkutucu mertebesine geçerse onunla diye. Benimse yaşadıkları gecenin heyecanından habersiz olduğumu zannediyor. Bana yollamak lütfunda bulunduğun küpeleri beğendiğimi söylemem gerektir hünkârım. Bir yarım çiçek misali dizilmiş, damla şeklinde kesilmiş o şahane necepler heyecanlandırdı beni. Teşekkür etmeliyim. Acaba haremdeki o büyük sofada asılı o muhteşem avizenin neceflerini hep hayran hayran seyrederken mi yakaladı beni o mübarek bakışların? Bu cevhere hissettiğim yakınlığımı fark ettin yoksa benim sevgili hünkârım? Eğer hal böyle ise dünyalar benim olur. Bu pek uzak bir hayaldir ama yine de öyle olmasını arzu ederim. Benim sevincimi arttırmak maksadını taşıdığını tahayyül etmek yani. Ben bu zarif küpelerin altın yuvalarındaki neceflerini gözyaşı damlalarına benzettim. Elimi alır almaz ilk bu düştü hayalime. Gözyaşlarını birleştirince çiçek olmuşlar ama. Tıpkı benim gönlümden geçenler misali. Bana gözyaşı döktüren aşkın yeryüzünün en nadide çiçeğine sahipmişim gibi benzersiz bir saadet de ilham ediyor aynı zamanda. Yüreğimin çaresiz bir kuş gibi çırpınması, beni en ummadık zamanlarda hayallere salması, yaşananı tekrar tekrar yaşamak arzusuna gark etmesi fevkalade bir his ve nasıl da ıstırabın tadına vardırıyor. Bu muhabbetin sırrına varmak imkansız, imkansız. Hünkâr sofrasında heyecan son haddinde artık. Bense hep tekrar eden bir ayna katılacakmışçasına sükun içerisinde ağırbaşlı hatta durgun. Etrafımda olan biteni bütün şaşalı nizama rağmen hakim olan o sessiz karmaşaya aldırmaksızın kendi içimdeki karmaşayı umutsuzca çözmeye çabalamakla meşgul. Bir yandan da her şeye titizlikle nezaret etmekten geri durmuyorum. Aslında pek ender üstlendiğim, ancak Efendimizin hususi arzusuyla yerine getirdiğim bir işi layıkıyla yapmanın gururu da aksediyor tavrıma mutlaka. Bakur bir adam, bakur bir erkek. Evet, suretim tam da bu. Uzun boylu, soyunu inkar etmese de kırık bir renkte, esmer tenli. Ve buna karşılık alışılmadık şekilde yeşil gözlü. Görenlerin hayretlerini saklamaya çalıştıkları bir yeşil. Derya dibindeki yosun misali. Dolgunca dudakları ile siyah kaşlarına gelince bu hatlarının soyunun bir tarafına, kara derili tarafına işaret ettiği bellidir. Pek ender de olsa gülümsediğinde çarpık tebessümü ince dişlerini açık eder. Ama dedim ya, gülmek gelmez içinden pek. Kemikli burnu ile derin çene çukuru ise bu surattaki şükrettiğim kusurlar. Hülasa aslında burada bulunması imkansız telakki edilecek olan bir adam. Onu o yapan hususiyeti bilmese eğer. Sahiden de hareme hele böylesine merkezine gelmek hünkârdan başkaca bir erkeğe nasip olmaz ki. Meğer ki Haşmetli Efendimizin böyle sıra dışı buyruklarıyla kaideler alt üst ola. Saray-ı Cedid haremindeki padişah dairesinin başlangıcıdır burası. Bundan sonrası alemin hakiminin hususiyetidir hep. Haremdeki bu en büyük mekanın şahane nakışlı kubbesi kim bilir nelere şahit olmuştur bugüne kadar. Burada her şey sanki büyülü bir hava içerisinde güzelmiş gibi. Gündüzleri yüksek duvarların tepesinden bakan remnak pencerelerden süzülen rengarenk ışıklar sofaya sürekli bir loşluk vermekteyken, akşamları kubbeden sarkan Necef damlalarıyla bezeli billur avizenin mumları, muazzam ahşap kubbedeki varaklı eski kalemişlerinin altın ışığını her yana yansıtmakta. Aşkı dilimin gözü bu avizeye takılır sıklıkla. Uzun zincirin ucundaki kebir çembere çepeçevre sıralanmış o iri Necef damlalara, kayalardan elde edilen bu enfes taşlara bakar o. Kimi zaman durmaksızın bakar durur. Hemen üzerlerine dizili billur cam çubuklardan, bunların işlemeli billur cam çanaklarından, zincire eşlik eden küçük billur cam toplardan farklı odamlılara. Kendisi gibi farklı olana dalar gider. En hafif bir esintiyle kıpırdayan, hem ışığı yakalayıp yansıtan, hem de onu içinde kendi yarı saydam yoğunluğunda toplayan Necef. Kendi rengi olmayan su duruluğundaki bu cevher meğer eski Grek aleminin kaftanından, dağın gizli mağaralarından çıkarılmış. Ve ebediyete kadar çözülemeyecek buzu yarattıklarına inanmış ya çıkaranlar, kendi lisanlarında buz demek olan Kurus Talos tabir etmişler bu cevheri. Billurları da bu isimle çağırmışlar hep. O tertemiz, berrak suretiyle bir saflık nişanesi olmuş kutsal hediyelerin satından eksik olmamış Necep asırlarca. Sırf aşkı dile benzetirim diye araştırmışımdır bu cevherin hikayesini. Öğrenmenin sonu yok ya. Bu kıymetli pek sert taş, hazinedeki nadide kutuları, kaseleri, maşrapaları, mücevher kemer tokaları, küpeleri, gerdanlıkları süsler hep. Ancak hiçbirinde bu müthiş şekli alamaz bence. Kayanın billuruna en yaraşan şekil bu damlaların şekli olmalı. Kayaların bağrından çıkan gözyaşları iri iri dökülürken donmuş kalmışlar sanki. Aşkı değil, tam da bu mucizevi değişimi, bu emsalsiz intikali düşünür hep. Sonra da kendi dönüşümünü bilirim. Bense onu Necef'le, ışığı aksettiren bu cevherle bir nitelikte telakki ederim. Necef'te aşkı deli görürüm. Ona Necef'le bezeli bir mücevher hediye etmek isterdim. Kim bilir, belki bir gün. Küpeleri taktım hünkârım. Aslında onları kulaklarıma açılan deliklere değil, yüreğimin üzerine açtığın yaraya takmak isterdim. Yapabilseydim eğer tenimi parçalayıp. Damla Necefler iyiden iyiye ağır. Kulağımın ilk delindiği zamanı hatırladım. O anları yeniden yaşadım adeta. Kalfa kadının pek de şefkat göstermeksizin küçük bir küpenin altın ucuyla kulak memesinin ortasını delişini, akan kanı temiz bir bezle silişini, benimse gözyaşlarımı geriye itip dişlerimi birbirine kenetleyişimi. Harem kadınlarının birer çift küpesi mutlaka olur, malumundur efendim. Hepsi senin beğenmene süslenirler. Saçlarının arasından bir başka parlaklık, bir renk olsun için. Senin gönlünü çelsin ola ki. Kendilerinin hoşlanması değildir ilk maksat yani. Bir de pahası mühimdir elbet. Zor elde edilen bir takıya sahip olmayı kim istemez ki? Kıymet verdiğin, memnunca sabahladığın aşikar olan her gecenin ertesinde yatağına aldığın cariyene bir mücevher yollaman adet olmuş bir kere. Kadınlar seçtiğin mücevherin cinsine göre, iriliğine göre umut biçerler kendilerine ileriki günleri için, istikballeri için. Acep hep sen mi seçersin hep o mücevherleri? Haremin kabiliyetlerine göre elenip seçilmiş musikişinas cariyeleri kadın efendiler için ayrılmış bölümün üzerindeki açık katta yerlerini aldıklarından beri sessizce bekliyorlar. Onların yetiştirilmesinde esaslı dahlim var. Böylesi bir saz takımını görmedi harem bugüne kadar. Bu kızlar sayısız cariye arasından seçildiler sadece ve sadece en iyi olmak kıstas kabul edilerek. Zaten harem bir mekteptir ve en ihtimamlı mekteptir. Cümle alem başka türlü zannederse de barındırdığı kadınların birçoğu veli nimetlerinin gözü bile üzerlerine değmeden gelip geçer, göçer, ancak her biri en iyi terbiyeyi alır.